Hanımefendiler, selam. Yağmurlu bir İstanbul'dan, yağmurlu bir İstanbul sabahından herkese iyi günler, iyi haftalar. Ve günaydın artık. Ne zaman dinliyorsanız, her podcast'in başında söylediğim gibi. Bugün günlerden pazartesi, yağmur var İstanbul'da. Bu şehre de yağmur başka yakışıyor be. Tabii ki yağmuru pek sevmiyorum ancak İstanbul'a yakışıyor. Evet, şimdi başlığı esas gündem olarak attım. Esas gündem ne? Esas gündem amirallerin o bildiriyi, yani bildiri, açıklama artık ne derseniz deyin. O açıklamayı yayınlaması mı? Yoksa bir tane kadının, Aslı Hanım'ın yatak bulamadığı için koronavirüsten öldüğü gün İngiltere'den sırf parti ileri geleni olduğu için İngiltere'den Sağlık Bakanlığı'nın helikopteriyle alınıp Türkiye'ye getirilen adam mı Türkiye'nin esas gündemi? Türkiye'nin esas gündemi koronavirüs mü? Mesela bir günde 40 bin vaka açıklanması mı? Ve buna karşı hala bir şey yapılmaması mı? Ya da aşıların hala nerede olduğu mu esas gündem? Yoksa artık insanların böyle tepesine kadar gelmesi mi her şeyin? Ya da bizim Aslı neden öldü? Erdal Yetimova neden özel uçakla getirildi? İkisinin arasında vatandaş olarak ne fark var diye soramamamız mı? Mesela Türkiye'nin esas gündemi Sakarya'da 21 yaşındaki bir gencin artık benim geleceğe dair umudum yok, hayalim yok, beklentim yok diyerek intihar etmesi midir Türkiye'nin esas gündemi? Türkiye'nin esas gündemi 10 maaş alan mafyatik abi midir? Türkiye'nin esas gündemi 130 milyar doların nereye kaybolduğu mudur? Amiraller saçma sapan bir açıklama yapıyor. Bakın saçma sapan dediğim şunu kastediyorum. Ya bu adamlar amiral. Bu adamların uzmanlık alanı bu. Ya bilir kişi bu adamlar. Bu adamların bunları yayınlaması lazım, bunları söylemesi lazımdı. Ama yüce Türk milletine diye böyle bir sanki gerçekten bir muhtıra yayınlamışlar gibi başlamaları ve öyle devam etmeleri, yazının içeriğinde de muhtıra havasının sezilmesi çok yanlış. Bu yüzden ben bu açıklamaya saçmalık diyorum. Türkiye'nin esas gündemini bir kenara bırakıp, ekonomiyi, koronavirüsü bir kenara bırakıp ortaya bunu attınız. Konuşmayacak mı adamlar? Tabii ki konuşacaklar ama böyle konuşmayacaklar. Rapor yazarmış gibi konuşmaları lazımken bu adamlar böyle sanki bir muhtıra yayınlamışlar, işte iktidara ders vermişler gibi konuşmak yanlış. Kesinlikle yanlış. Nasıl yanlış? AK Parti bundan faydalanıyor işte. Buyurun, nasıl da güzel faydalanıyor ama. Hepimiz çok iyi gördük onu. Hemen ya AK Parti şu anda oradan buradan nasıl mağduriyet toplarım diye kendini yırtıyor ya şu anda. Kendini yırtıyor. Siz de bu adamların eline çok güzel bir malzeme veriyorsunuz. Tabii ki bu adamlar diyecek. Bakın hala daha vesayet sözlerini sürdürüyorlar. Bugün AK Parti MYK toplanıyor. Ondan sonra işte öğleden sonra Tayyip Erdoğan açıklama yapacak. İşte o açıklama asıl önemli açıklama olacak. Orada sivil anayasadan bahsedecek, Kanal İstanbul'dan bahsedecek, Montrö'den bahsedecek, oradan bahsedecek, buradan bahsedecek. Peki ne oldu bu sabah? Bu sabah 14 tane amiral, o açıklamanın altına imza atan 14 tane amiral, 104 amiralden 14'ü gözaltına alındı. Cem Gürdeniz'de. Ne oldu da 2 günde Cem Gürdeniz'i içeriye aldınız? Ha? Bu adam mavi vatan kavramının mucidiydi sizin kafanızda. Ki bana karşı aptalın tekidir yani. Mavi vatan da aptal muhalifleri kandırmak için uydurulmuş bir söylemdir mavi vatanda. Ama bu adamı siz dün mavi vatan kavramının mucidi olarak böyle pamuklara sarmalıyordunuz. Ne oldu o pamuk? Nereye kaçtı o pamuk? Bu sabah gözaltına alındı. Ve biz de inatla, ısrarla bunu konuşuyoruz. Bütün siyasetin işi gücü yok. Bunu konuşuyor. Başka kim konuşuyor bunu biliyor musunuz? Mesela işiyle bağımsız olan Yani bu konuyla bağımsız olan ne denizci ne siyasetçi, yani hadi siyasetçiyi kenara bırakın. Ne denizci, ne Möntrö'den haberdar, ne bildiriyi okumuş, yani bildiri demeyeyim, ne açıklamayı okumuş insanlar görüş bildiriyorlar. Mesela kim? Mesela hiçbir işi olmayan, hiçbir bağlantısı olmayan, sadece yani oradaki bir figür olan Fahrettin Koca, yani bu adamlarla hiçbir alakası olmayan Fahrettin Koca şöyle bir açıklama yapıyor. Darbe ve vesayet heveslilerinin hevesleri daima boşa çıkmıştır. Milletimiz bu geride kalmış zihniyete cevabını en son 15 Temmuz'da vermiştir. Kardeşim aşı nerede aşı? Sen onu söyle bize. Sabredin diyor. Lan daha ne kadar sabredelim? Ölüyoruz lan biz. Her gün 200 tane ölü açıklanıyor. 200. Ki o bastırılan rakam, bunu hepimiz biliyoruz. Sabitlendi çünkü 185-186 orada kaldı. Ne yükseliyor ne düşüyor. Yükselse bile birisini ölü listesinden siliyorsunuz. Kardeşim siz bu darbe söylemlerini, darbe mağduriyetini falan bir kenara bırakın. Siz aşı konusunda ne yapacaksınız? Bunu söyleyin bize. Aşılayacak mısınız mesela hala? Hala da aşılanmayan avukatları aşılayacak mısınız? Öğretmenleri aşılayacak mısınız mesela? Mesela sahadaki market çalışanlarını aşılayacak mısınız? Darbeyi falan bir kenara bırakın. Aşı ne oldu? Türkiye'nin esas gündemi şu anda koronavirüs. Ne darbe, ne de o, ne bu. Saçma sapan bir açıklama. Buradan darbe anlamı çıkartmak daha da saçma. Bakın bu adamlar, bu amiraller stratejik zekaları yüksek olan adamlar olması lazım. Hepsi kurmay amiral. Bu kadar aptalca hareket etmek gerçekten çok yanlıştı. Ha gerçi bu adamlar mavi vatanı savunan adamlar. Ne bekliyorsun, değil mi? Ne bekliyorsun? Bu adamlar zaten şey. Ama bu adamlara da sırf görüş bildirdikleri için kızmak da yanlış mesela. Ha yanlış bir şekilde bildirmiş olabilirler. Nasıl yaptığı önemlidir bak. Bu konuda en güzel görüş bildirenlerden birisi de kim? Yavuz Ağaralioğlu. Yavuz Ağaralioğlu. Şimdi tweetini bulmaya çalışıyorum Yavuz Ağaralioğlu'nun da. Bulamadım. Evet, çok ufak bir müsaade isteyip Yavuz Ağaralioğlu'nun hesabını açıyorum. Şimdi Yavuz Ağaralioğlu gerçekten güzel. Güzel bir görüş bildirmiş Yavuz Ağaralioğlu. Meral Akşener'den daha da güzel bir görüş bildirimiydi o. Heh, sonunda. Allah Allah. Millet iradesine yönelik her türlü darbe, tehdit ve imaya dair tavrımız belli, duruşumuz nettir. Demokrasi ve milli egemenliğe karşı her girişimin dün olduğu gibi bugün de yarın da karşısındayız. Sandık iktidarı değiştirecek tek meşru güç ve araçtır. Başka hiçbir gücü tanımayız. Bunu kenara bırakın ve şuraya odaklanın. Maalesef bir delinin attığı taşı 40 akıllının çıkartamadığı bir garip ülkeyiz. 103 emekli amiralin tehdit anlamına gelebilecek ifadeler de içeren gece yarısı bildirisi sayesinde gündem yine darbe tartışmaları oldu. Möntrö'yü, kanal israfını ve ekonomiyi de bir ara konuşuruz. Evet, yani ortalığı bu şekilde karıştırmak, it izinin at izine karıştığı bir ortamı daha da kızıştırmak çok yanlış bir olaydı yani. Devam ediyor. Bildirinin dilini buyurgan ve tehditkar bulduğumu ifade etmeliyim. Kesinlikle üstenci, buyurgan ve tehditkardı. Ya bu Cem Gürdeniz zaten bu başkanlık sistemini, ya başkanlık sistemi demeyeyim, bu sistemi savunan bir adamdı. İşte Çin ve Rusya ile ilişkilerde böyle saçma sapan konuşan adamdı yani, bu zaten biliyorsunuz. Bu adam zaten söylemek istemediğim kelimeler var ama hepiniz biliyorsunuz ne demeye çalıştığımı. Ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de çok önemlidir. Aynen öyle. Mesela açıklamaya "Yüce Türk milletine" diye başlanılmamalı. Eğer siz gerçekten dikkate alınmak istiyorsanız ve yanlış anlaşılmamak istiyorsanız "Yüce Türk milletine" diye başlamazsınız. Başka ne "Yüce Türk milletine" diye başlıyor biliyor musunuz? 1960 darbesini sunan, darbesini okuyan, darbe bildirisini okuyan Alparslan Türkeş de radyo bildirisine "Yüce Türk milletine" diye başlıyordu. "Haklı endişelerinizi haksız ve hadsiz bir üslup ile söylerseniz, içinde olduğumuz olağanüstü şartlarda sebep olduğunuz infialin de sorumlusu olursunuz. Altına imzamı atarım." Bakın, şu cümlenin altına imzanı atarım. Şu tweetin, pardon, cümle demeyeyim. Şu tweetin altına imzamı atarım ben. Çok net, çok güzel ve çok doğru bir açıklama Yavuz Ağaralioğlu'nun. Ki Yavuz Ağaralioğlu'nun İyi Parti genelinde ve Yavuz Ağaralioğlu özelinde ne kadar çok eleştirdiğimi siz biliyorsunuz zaten. Şöyle devam ediyor: "Siyaset yapmak isteyenlerin önü açıktır. Endişeleriniz varsa da onların ifade edilmesinin devlet terbiyesine, 15 Temmuz görmüş ordu tecrübesine ve stratejik zekaya uygun olması gerekir. Hasıl kelam, millet iradesinden başka hiçbir güce eyvallah etmeyiz, müsamaha göstermeyiz." Bu çok güzel bir açıklama. Başka bir açıklama daha geldi mi? Meral Akşener'den bir açıklama geldi. Meral Akşener şöyle dedi. Zevzek dedi. Bakın şöyle dedi: "Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti." Kafası karışık muhalif bu. Kafası karışık demokrat. Adamına göre demokrat. Kendilerine göre demokrat. Her ne derseniz yani, kafası her an faşizme ya da ırkçılığa kayabilecek bir kafa bu. Öyle bir muhaliflik bu. Zevzeklik. Mesela başka ne zevzeklik? Ayasofya imamının kendi alanı dışında başka her konuda görüş bildirmesi zevzeklik değil mi mesela? Bu adamların kendi alanı bu. Tabii ki görüş bildirecekler. Ama bunu yanlış bir dille yapmışlar. Bunu kendi partinizdeki bir adam, Yavuz Ağaralioğlu gibi düzgünce ifade edebilirdiniz. Ama bunu ifade etmediniz Meral Hanım. Etmediniz. Şu doğru, Meral Akşener'in sözlerinden alıyorum: "İktidar partisine bunun üzerinde tepinme fırsatı yaratmıştır." Kesinlikle. Bunun üzerinde tepinme fırsatı yaratan ne? Bu adamların görüş bildirmesi mi? Tabii ki değil. Tabii ki değil. Sadece yanlış bir şekilde bildirmesi. Ayasofya imamı siyaset hakkında, o bilim hakkında, şu hakkında, tıp hakkında bile konuşuyorsa, bu adamlar da, bu adamların alanı deniz olduğu için deniz hakkında da, deniz politikaları hakkında, Möntrü hakkında konuşacak bu adamlar. Buna zevzeklik demek asıl zevzekliktir. Bu adamlar konuşacak. Bu Cem Gürdeniz'i içeriye almaları, işte Avrasyacılıktan birazcık daha uzaklaşmak istemeleri, işte Doğu Perinçek'le aralarına mesafe koymak istemeleri gibi algılıyorum. Özellikle de Halkbank davası yaklaşıyor. Ve Milli Savunma Bakanlığı da işte NATO'nun 72. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun diye bir tweet atıyor mesela. Bunların hepsi Amerika'da yapılacak olan Halkbank davası için ortam hazırlamak için. Ben öyle tahmin ediyorum yani. Özellikle de Cem Gürdeniz'in, Avrasyacıların içeriye alınması bunları daha da yüceltecek yani. Yakın zamanda mesela bugün AKP-MYK toplantısından daha da anti-Avrasyacı ifadeler çıkacak diye düşünüyorum ben. Üst düzey analiz yeteneğimi kullanarak bunları söylüyorum. Mesela esas gündem diye başlığı attık. Programın bu bölümün başında da ben size teker teker saydım Türkiye'nin esas gündemlerini. Türkiye'nin esas gündemi amirallerin görüş bildirmesi ve bunu yanlış bir şekilde yapması da değil. Türkiye'nin esas gündemi 128 milyar doların nerede oldu? Mesela Osman Kavala'nın neden 1251 gündür tutuklu olduğu. Türkiye'nin esas gündemi bu. Türkiye'nin esas gündemi ne biliyor musunuz? Türkiye'nin esas gündemi gençliğin bu kadar umutsuz olmasıdır. Ve bu umutsuzluktan hala daha bir çıkış yolunun ne muhalefet ne de iktidar tarafından sunulamamış olmasıdır. Türkiye'nin esas gündemi cebimizde olan ve gittikçe her gece daha da büyüyen deliktir. Türkiye'nin esas gündemi budur. Amiraller kendi alanlarında bir açıklama yaptılar. Bunu da olabilecek en yanlış biçimde yaptılar. İktidar da haliyle bundan faydalandı. Siz bu Möntrü'nün gündeme gelmesini falan filan yok sayacak, dalga geçecek yerde bunu oldukça ciddiye alıp ve de muhtıravari, öyle diyeyim, muhtıravari bir şekilde buna karşı çıkmakta iktidara tepinecek bir ortam hazırlamış oluyorsunuz. Sizin stratejik zekanızın yüksek olması lazım amiraller. Ama bakıyorum da hiç öyle değil. Olabilecek en salakça açıklamayı yapmışsınız. Haklı bir konumdayken haksız konuma düşmek nedir bildiğiniz dersini vermişsiniz millete. Bizim sürekli şu soruları sormamız gerekiyor. 128 milyar dolar nerede kardeşim? Nerede? Biz bunu Anonymous'tan mı öğrenmek zorundayız? Başka ne sormamız gerekiyor? Aslı neden öldü? Aslı hastanede yatak bulunamadığı için öldü. Peki neden Erdal Yetimova özel uçakla Türkiye'ye getirildi? Benim vergilerimle AK Parti'nin ileri gelenlerinden Erdal Yetimova neden oradan Türkiye'ye getirildi? Bunu soracağız. İkisinin arasında vatandaş olarak ne fark var? Birisi AK Parti ileri geleni diye diğerinden daha mı vatandaş? Bu mudur? O zaman biz ölelim. Mesela hala daha gündemde tutmak istiyorum ben bunu. Kürşat Ayvatoğlu nereden aldı o kadar arabayı? Nasıl aldı? O açıklamaları falan, Nevşin Mengü'ye konuştu falan, açıklamalar geldi. Tamam. Onların hiçbir anlamı yok benim için. Nereden geldi bu değirmenin suyu? Nereden geldi de bu değirmenin suyu? Ondan sonra bu adam gitti Porsche'ye bindi, Audi'ye bindi, kokain çekti içinde. Bu soruları sormamız gerekiyor. Israrla gündemi darbeye çekmeye çalışıyorlar. Israrla ortak bir düşman yaratıp kendilerini umut olarak göstermeye çalışıyorlar. Ve de zevzek diyerek bu adamlara İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener AK Parti'ye yardım ediyor. Esas gündem bu ülkedeki ekonomik eşitsizlik. Eşitsizlik demeyeyim, ekonomik haksızlık. Bunları gündemde tutmamız gerekiyor bizim. Israrla darbeyi göz önüne getirip ortak bir düşman yaratıp kendilerini umut olarak göstermeye çalışıyorlar. Israrla bunun üstüne basa basa söylüyorum. Siyasi seçim yaklaşıyor. Bunun hepimiz farkındayız. Ve seçimi kazanmak için tek yolları ortak bir düşman yaratıp terörü besleyip gerekirse böyle bir şey kullanıyorum. Gerekirse terörü besleyip ortaya bir düşman çıkartmak ve bu düşmanı sadece kendilerinin bitirebileceğini ifade ederek kendilerini umut olarak göstermek. Bu adamların yaptığı, yapmak istediği şey budur. Bunu artık kavrayın, siz siyasetçisiniz. Siz benden daha iyi bilmezsiniz ama. Maalesef ki yaptığınız açıklamalardan ben bunu anlıyorum. Benden daha iyi bilmiyorsunuz siz bu işi. Bilmiyorsunuz. Israrla daha iktidar bir darbe gündemi yaratıyor ve arkasından koşa koşa geliyor. Koşa koşa gidiyorsunuz. Şimdi farklı farklı görüşleri size aktarmak istiyorum. Sonuçta burada farklı görüşleri de yayınlamalıyız, farklı görüşlerle de değerlendirmeliyiz. Çünkü görüşler birleşirse ortaya ancak güzellik çıkar. Tek bir görüş, tek benim fikrim olduğu zaman ortadan, orada büyük bir gariplik oluşur. O yüzden fikirlerimizi paylaşmamız lazım. Aynı bu amirallerin yaptığı gibi. Ve emekli amiral, yani herhangi bir ne orduda bir gücü var, ne de orada gücü var, ne de burada gücü var. Emekli bir adam bunlar. Tamamen yanlış bir şekilde açıklama yaptıkları için bu kadar gündeme geldi bu olay. Çok sevdiğim avukat üstadım Oğuzhan Aslan şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki, yani şöyle bir tweet atıyor. Sanırsın muvazzaf subaylar fikir beyan etti. Emekli asker ülkeye dair görüşleri var. Paylaşır. İfade hürriyetidir. Niye bu kadar rahatsız olduğunuz demiyorum. Olmadığınızı biliyorum. Çünkü ne zamandır keyfini çıkaracağınız bir darbe mağduriyetiniz olmamıştı. Bahçeli'nin bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Bir de asalım tam olsun. Devam ediyor bu sana aslan. Ben de altına imzamı atıyorum şu cümlesinin. Albay Alparslan Türkeş'in de rütbesini sökelim mi? Çünkü 1960 darbe bildirisini okuyan Türkeş şöyle demiştir zamanında. 27 Mayıs ihtilalinin fiilen lideri benim. General olmamama rağmen fiilen liderliğini ben yaptım. Alparslan Türkeş'in de rütbesini sökelim mi? Salak salak açıklamalar yapılıyor. Mesela Türkiye'nin en önemli gündemi ne biliyor musunuz? Türkiye'de bir günde 40 bin yeni vaka açıklanması. 40 bin yeni vaka. Altını çizerek 40 bin yeni vaka. Mesela Türkiye'nin esas gündemine bir tane siyah takım elbiseli mafyatik bir şeyin çıkıp dolarizasyonun bel kemiği çatladı demesi. Ters dolarizasyon olacak demesi. Yeni kelimeler türetmesi, apır sapır konuşması mesela Türkiye'nin esas gündemi olabilir. Çünkü ekonomiyi bu yönetiyor. Bunu gündeme getirip bunu konuşmamız lazım bizim. Sürekli gündemi değiştirip ortaya amiralleri, mavi vatanı, mültürü falan filan çıkartmak yerine ortaya işte ekonomiyi getirmek, koronavirüsü konuşmak esas gündemimiz olabilir mesela. Mesela esas gündemimiz ne? İBB'nin AK Parti döneminde satın aldığı Luna Park arazisinden 356 milyon lira zarar etmesi. 356 milyon lira Luna Park arazisinden. Mesela bunları konuşabiliriz. Ama ısrarla bunu konuşmuyoruz. Israrla konuşmuyoruz. Erkan Öztürk çok güzel bir tweet atmış. Demiş ki, bildirici amiraller de bunu köpürtüp mağduriyet çıkaran AK Parti'de halkın gündeminden bir haber. Korkunç bir işsizlik var. Yoksulluk, ekonomik kriz toplumu derinden sarsıyor. Amiraller ve AK Parti eski Türkiye'yi temsil ediyorlar. Biz yeni Türkiye'yi kuracağız. Sandığı getirin kardeşim demiş. Çok da güzel demiş. Altına da imzamı atarım. Halkın gündemi o bu şu falan filan değil. Halkın gündemi cebindeki delik, cebindeki paranın bir anda yok olması, cebindeki paranın devlet tarafından sömürülmesi. Dediğim gibi görüşleri aktarmak zorundayım ben sizlere. Aktarmak da istiyorum. Sayın Murat Muratoğlu şöyle diyor. Ekonomi o kadar kötü durumda ki bırakın emekli amirali kağıt toplayıcısı fikir beyan etse büyük tepki göstermek zorundalar. Önce şu 128 milyar doları bir anlatsalar. İşte bakın. Çok güzel bir şekilde anlatmış Murat Muratoğlu işte. Çok kısa bir cümleyle anlatmış. Altına da imzamı atarım. Herhangi farklı bir gündeme dört elle, dört koldan sarılmak zorunda bu adamlar. Çünkü esas gündemi muhalefet ve tüm Türkiye konuştuğu zaman, tüm Türkiye'nin gözünün önünde esas gündemin ekonomi olduğu görüldüğü zaman bu insanlar batacaklar. AK Parti batacak. Sandık milletin önüne geldiğinde kafalarında o Montreux'deki AK Parti'nin tutumu ya da darbe karşıtı AK Parti'nin tutumu değil. Ekonomideki berbat yönetimin sorumlusu olan AK Parti, koronavirüs döneminin yönetimindeki yönetememesindeki sorumlunun AK Parti olduğu aklına gelecek seçmenin. Esas gündemin bu yüzden konuşulmamasını istiyorlar. Amiraller de bunun AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyorlar. Görüş beyan edecekler. Ama bunu yanlış bir dilden yapıyorlar. Bunu söyleye söyleye söyleye söyleye dilimde tüy bitti bugün. Ama bunu üstüne basa basa söylemek zorundayız. Çünkü gündemi değiştiriyorlar. Gündemi darbeye yormaya çalışıyorlar. Bunun darbeyle herhangi bir alakası yok. Tamamen yanlış kelime seçiminden dolayı bu şekilde karşılandı bu. Bizim Osman Kavala'nın 1251 gündür tutuklu olmasını konuşmamız lazım. Ve buna karşı İyi Parti'nin herhangi bir şey söylememesini. Mesela Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun apar topar işkence edermiş gibi iterek tutuklanmasını, gözaltına alınmasını konuşmamız gerekiyor. Ama İyi Parti bunu ısrarla belirtmiyor. Çünkü tatlı su demokratı bunlar. Tatlı su demokratı oldukları için Osman Kavala'nın 1251 gündür tutuklu olmasını ya da Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun böyle dövülerek gözaltına alınmasını, sonra da kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmasını, hastanede anjiyo olmasını falan konuşmuyor bunlar. Çünkü bunlar İyi Parti'de kafası her an ırkçılığa, faşistliğe kayacak bir kafa var İyi Parti'de. Mesela bunu nereden anlıyoruz? Mesela Suriyeli politikasından. Israrla Türkiye'deki Suriyeliler gönderilecek. E bu insanlık dışı. Bu insanlar savaştan kaçıyorlar. Keyfi olarak gelmiyorlar ki buraya. Bu insanlar istedikleri için burada değiller. Bu insanlar canları istediği için Türkiye'de yaşamıyorlar. Bu insanlar zorunda oldukları için buradalar. Ve en ufak bir fırsatta dahi Yunanistan'a, Bulgaristan'a kaçmaya çalışıyorlar. Neden? Canları istediği için mi? Keyfinin kahyası Yunanistan'da yaşamak istediği için mi? Alakası bile yok. Bu insanlar burada da mutlu değiller. Bu insanlar vatansız kaldılar. Biz zamanında Arnavutluk'tan da insanları aldık, insanlara baktık. Şimdi de aynısını yapabiliriz. Ve ben şuna çok şaşıyorum yani. Muhalefet AK Parti'nin dediğine hiçbir şekilde inanmıyor. Tamam, ben de inanmıyorum. Allah bir dese inanmam. Ama sadece Tayyip Erdoğan çıkıp Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık deyince bu insanlar inanıyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Yani ne sevk ediyor sizi böyle saçma sapan bir açıklamayı gerçek kabul etmek için? Ne sebeple siz bu açıklamayı gerçek kabul ediyorsunuz? Ne sebeple gerçekten AK Parti'nin 40 milyar dolar harcadığını savunabiliyorsunuz? İyi Parti'nin içinde de çok fazla görüş ayrılıkları var. Mesela işte Yavuz Ağrelioğlu, Meral Akşener işte ve Çıray, Aytun Çıray. Bu iyi bir şey mi? Bu tabii ki iyi bir şey. Partinin tek bir görüşten insanlarla kaynaması iyi bir şey değildir. Ortaya AK Parti'yi çıkartır. Farklı görüşten insanların da oluşması iyidir. İyi Partili Çıray, Aytun Çıray şöyle diyor. Bir tabip teğmen olarak emekli amirallerin bildirisinin altına imzamı atıyorum. Bu ülkenin 400 bin askeri, 300 bin polisi var. Bir de darbelere karşı canını verecek Türk milleti. Darbe yapmaya niyeti olanı tükürükle boğarız. Ama kendisiyle çelişmiş gibi biraz ama. Hayır, gerçi çelişmez. Evet. Çünkü darbe söylemi olmadığını anlatmış. Evet. Yani İyi Parti'nin içinden yapılan açıklamalarda en güzel açıklamalar işte Yavuz Ağrelioğlu'na ve Aytun Çıray'a ait. Eren Erdem, kendisinden pek az etmem. Tatlı su muhalifidir ve muhalifleri yolma konusunda bir numaradır bildiğiniz gibi. Ama şu soruları sormuş, şu soruları gündeme getirmiş ve ünlü bir insan olduğu için bunları söylemesi de mühimdi. Yani benim ha ben söylemişim, ha Eren Erdem söylemiş ama bu benim için geçerli. Türkiye için geçerli değil. Benim söylediğimi 10 kişi 10 kişi anca duyar. Eren Erdem'in söylediğini milyonlarca kişi duyar. Şu soruları sormuş. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 128 milyar doları nerede? Yüksek kur, yüksek enflasyon ve yüksek faiz sarmalında büyüyen ekonomik buhranla mücadele için bir planınız var mı? Dükkanı kapatılan esnafa yardım nerede? 60 milyon yurttaşımızın aşılanması için gereken 120 milyon doz aşı nerede? Bu soruları bizim de sormamız lazım ve her gün ısrarla sormamız gerekiyor. Mesela Boğaziçi Üniversitesi milli iradenin yanındayız diye bir açıklama yapıyor Boğaziçi Üniversitesi yönetimi. Yahu sen atamayla geldin. Ne milli iradesi? Sen memursun be. Sen oradaki bir memursun. Aynı şekilde Fahrettin Altun'un da böyle bir açıklaması çok yanlış. Açıklama yapması çok yanlış. Sen memursun. Sen oraya ne birisinin seçimiyle geldin ne de bir şeyle geldin. Sen oraya atandın. Bildiğin bir memursun sen. Aynı şekilde öğrencileri rektör gitsin diye mücadele ederken ve yaka paça işkenceyle gözaltına alınırken milli iradenin yanındayız diye açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi de nasıl bir mantıkla bunu yapıyor çok ilginç geliyor bana. Herkes görüş bildirdi ya. Herkes dedi ki kardeşim olmaz böyle şey. Ulan Kadıköy ilçe tarım müdürlüğü bile işte milli iradenin yanındayız falan filan dedi. Bizim ısrarla şunu söylememiz gerekiyor. Bugünün konusu bu. Esas gündem. Türkiye'de dün Covid-19'dan 185 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 41.998. İngiltere'de 10 kişi öldü. Yeni vaka sayısı 2.297. Birkaç ay önce İngiltere berbat halde diyerek Türkiye ile övünüyordu bazı insanlar. Geldiğimiz nokta bu. Salgını unutturmaya çalışıyorsunuz ama unutturamazsınız. Çünkü yönetemiyorsunuz. Bunu kavrayın. Bugün Avukatlar Günü. Bütün avukatlara da, beni dinleyen, dinlemeyen, artık dinleyecek olan bütün avukatların da Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Kutluyorum ama hüzünlü bir gün avukatlar ve bütün adalet mensupları için. Hüzünlü bir gün. Çünkü bildiğiniz gibi avukatlar ölüyor, intihar ediyor ya da öldürülüyor. Avukatların sıkıntıları var. Ve bu sıkıntılara çözüm bulmak için hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Ne barolar, ne de Adalet Bakanlığı. Ne aşılıyorsunuz bu adamları, ne de sorunlarına, ekonomik sıkıntılarına çözüm buluyorsunuz. Israrla avukatlık cübbesine düğme dikmeye çalıştınız. Bu insanlar izin vermedi. Avukatlar ısrarla izin vermediler. Dün diktiremediniz, bugün de diktiremezsiniz. Asla da diktiremeyeceksiniz. Bütün avukatların da Avukatlar Günü'nü kutlarım. Ha, bütün avukatların demeyeyim. Gerçekten cübbesine düğme diktirmemek için uğraşan, canını dişine takan ve adaleti, savunma hakkını savunan bütün avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun. Evet. Fikirlerimizin farklı olmasını bildiğinize rağmen ya da aynı olup ortaya fikirlerimizi koyup fikirlerimiz üzerinden tartışmak için bu sabah da, bugün de, bu bölümde de benimle birlikte olduğunuz için, benimle fikirlerinizi karşılaştırdığınız için ya da beni dinlediğiniz için fikirlerinizi benimle ya da herhangi birisiyle paylaşmadığınız ama benim fikirlerimi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yaklaşık bir yarım saatlik bir bölüm yaptık. Esas gündemi konuştuk. Neleri konuşmamız gerektiğini konuştuk. Hep de bunu yapmaya devam edeceğiz. Fikirlerimizi paylaşacağız. Çünkü her zaman da söylediğim gibi fikirler törpülendikçe daha da güzelleşir. Bunu inatla söylemeye devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.